İkinci ayrım, sayfa 28. Avrupa kıtasında Osmanlıların elinde kalan topraklar Adriyatik kıyılarından Türk boğazlarına kadar geniş bir şerit halinde uzanıyor, Arnavutluk, Makedonya ve Trakya'yı kapsıyordu. Asya'da ise 1878 yılında Ruslara terk edilen Kuzeydoğu köşesi dışında Anadolu ile Arap toprakları elde kalmıştı. Mısır kuramsal olarak Osmanlı yönetimi altındaydı ama 19. yüzyılın başında Mehmet Ali Hanedanı kurulunca padişahların etkisi kalmamıştı. Yine de Trablusgarp ve Bingazi'den oluşan Libya doğrudan ya da yerel aşiret reisleri aracılığıyla Osmanlılar tarafından yönetilmekteydi. 1893 yılında Libya ve Sultan'ın etkin yönetimi altında bulunmayan topraklar hariç tutularak yapılan sayımda ülkenin toplam nüfusu 17 milyon olarak bildirilmişti. Dipnot Kemal Karpat, Ottoman Population Records and the Census of 1881-2-1893 adlı yazısı, International Journal of Middle Eastern Studies, IJMS adlı yayını Mayıs 1978 Cilt 9 No. 2 sayısında yayınlanmıştır. Bu rakam gerçeğin kesinlikle altındaydı. Çünkü vergi vermek ya da askere alınmak korkusuyla sayım memurlarından kaçanların sayısı çok yüksekti. Daha da önemlisi yerel gelenekler kadınların çoğunun sayılması da önlemişti. Yine de Atatürk'ün doğduğu yıllarda ülkenin nüfusu ve kapsadığı farklı dinsel topluluklar hakkında bize biraz olsun bilgi vermeye yetiyor. Toplam 17 milyon nüfusun 12,5 milyonu Müslüman olarak gösterilmişti. Geri kalanların dağılımı 2 milyonun biraz üstünde olan Rum, 1 milyona yakın Bulgar, 1 milyondan biraz fazla Gregorian, 150 bin Katolik, 37 bin Protestan Ermeni, 180 bin Yahudi ve yaklaşık 240 bin yabancı olarak gösterilmişti. Yabancı olarak kaydedilenlerin çoğu başka ülkelerin pasaportlarını taşıyan yerel halktı. Avrupa kıtasında ise İstanbul ve çevresiyle Ege Adaları dışındaki bölgelerdeki sayım sonuçları toplam 3 milyon 100 bin insandan 1 milyon 400 bininin Müslüman olduğunu gösteriyordu. Müslüman halkın büyük çoğunluğu Asya'da yaşıyordu. Gerçi resmi istatistikler halkın ana dillerini açıklamamıştı ama Türkçe konuşanların çoğunluğunun Anadolu'da yaşadığı biliniyordu. Selçuklu Türklerinin ele geçirdiği ilk Bizans toprakları olan Anadolu, Osmanlıların dönemi sona ermeye başlarken hala Türklerin ana vatanıydı. Ülkeyi yöneten Müslüman topluluk 19. yüzyılın sonunda endişelere kapılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu 200 yıldır gerileme dönemi yaşıyordu. Herhangi bir bölge yitirildiği zaman Müslüman göçmenler geri kalan topraklara akın ediyorlardı. Balkanlarda ilk toplu göç 1821 yılındaki Yunan isyanından ve 1830 yılında Avrupa'nın koruması altında Yunanistan Krallığı'nın kurulmasının ardından yaşandı. 1877-78 yıllarında yaşanan Türk-Rus savaşı sırasında ve sonrasında görülen göçmen akını ise öncekilerin kat kat üstündeydi. İsmi dışında her türlü bağımsızlığı kazanmış olan Bulgaristan'dan Müslümanlar kitleler halinde göç etti. Savaşa katılmadığı halde Avrupalı büyük güçlerin savaşa katılanların elde ettiği kazançlara karşılık tazminat hak ettiğine inandığı Yunanistan'a terk edilen Teselya bölgesinden de göçmenler geldi. Güneye doğru ilerleyen Rusların işgal ettikleri topraklardaki Müslümanlar da farklı bölgelere kaçtılar. Gerçi bu toprakların üzerinde Osmanlıların egemenliği çok kısa sürmüştü ama yöre halkı Osmanlı Devleti'ni koruyucu olarak görüyordu. Önce Kırım ve çevresindeki steplerde Türkçe konuşan Tatarlar, ardından Batı Kafkasya'da yaşayan Çerkezler ile Apazların büyük çoğunluğu, kuzey yamaçlarda yerleşik Çeçenler, Lezgiler, doğu yamaçlardan Dağıstanlılar ve Trans-Kafkasya bölgesinden Müslüman Gürcüler, imparatorluğun geriye kalan bölgelerine akın ettiler. Mustafa Kemal Atatürk'ten birkaç yıl sonra Edirne'nin dışındaki göçmen yerleşim bölgesine doğan yazar Şevket Süreyya Aydemir otobiyografisinde şöyle yazıyor: "Doğuşum 1897 Türk-Yunan Harbi sırasına rastlamış. Zaten o yıllar hiç de sükun yılları değildi. O yıllar kanlı, muammalı bir asra gebeydi. Bizim mahallemiz bir göçmen mahallesiydi. Kırım'dan, Dobruca'dan, Tuna kıyılarından, zaman zaman harpler, katliamlar içinden kopuk gelen göçmen sellerinin artıkları, 150-200 yıldan beri hemen daima yenilen ordular, daima gerileyen sınırlarla beraber adım adım çekilerek buralara kadar sürülmüşlerdi. Bizim göçmen mahallemizin her biri bir başka yerden göçüp gelen her ailesinin konup göçtüğü yerlere ait ayrı bir hikayesi vardı. Sınırların ötesinden sızan yeni göçmenlerle mahallenin halkı gün geçtikçe artardı. bu yeni gelenler yuvalarını, topraklarını doğdukları yerlerde bıraktıktan sonra zahire kap, kaçak, yorgan döşek namına ne alabilirlerse iri öküzlerin çektiği ağır arabalara atarlar, yollara dökülürlerdi. Kadınlarla çocuklar bu yüklerin üstüne bindirilirdi. Bu perişan kafileler eski istila ordularının Balkanlarda, Tuna'da ve daha ötede yerleşip köy, şehir, kale kuran eski fatihlerin geri dönen artıklarıydı. Dipnot, Aydemir, Suyu Arayan Adam, sayfa 19-22. Her tarafta Müslümanlar arasında devlet elden gidiyor ya da Fransız devriminin terminolojisine uygun olarak vatan elden gidiyor çığlıkları yükseliyordu. Herkes devlet nasıl kurtulabilir sorusunu soruyordu kendine. Ne var ki Osmanlı reformcuları topraklarını koruma altına almak için Avrupa yöntemlerini uygulamaya kalkışınca da tutucu Müslümanlar bu kez geleneksel dinlerinin tehdit altında olduğuna inanıp din elden gidiyor diye bağırıyorlardı. Müslümanların kapıldığı güvensizlik duygusunun en güçlü olduğu yer Makedonya'ydı. Bölgenin en önemli kenti Selanik ile güneyindeki Halkidikya yarımadası dışında kalan topraklar, zafer kazanan Rus ordusunun baskısıyla 1878 yılında imzalanan Ayas Stefanos yani Yeşilköy Anlaşması ile Bulgaristan'a terk edilmişti. Birkaç ay sonra Rusya'nın böylesine güç kazanmasını istemeyen İngiltere'nin ısrarıyla Makedonya-Berlin Antlaşması uyarınca tekrar Osmanlılara bırakıldı. Ama yörede yaşayan Müslümanlar bu durumun geçici olduğu duygusuna kapıldılar. Makedonya'da ortaya çıkan gerilla eylemleri bu duygunun doğru olduğunu gösteriyordu. 1893'te kurulan Makedonya İç Devrimci Örgütü, İmro, taraftarlarını Slavca konuşan Doğu Ortodoks Kilisesi'ne bağlı, şikayetleri biraz etnik, biraz da tarımsal nedenlere dayalı Makedonlar arasında buluyordu. Örgütün sloganı Makedonya Makedonyalılarındır biçimindeydi ama ana amacı bir Balkan Federasyonu içinde özerk bir Makedonya yaratmaktı. Her şeye karşı Makedon kimliği belirsizdi. Bölgede konuşulan Slav dilini Bulgarcadan ayırt etmek zordu ve Bulgar milliyetçileri ayrı bir Makedon kimliğinin varlığını kabul etmeye yanaşmıyorlardı. Yine de Bulgar askeri istihbaratı Ayas Stefanos Anlaşması ile söz verilen ve Berlin'de geri alınan Büyük Bulgaristan umudunu gerçekleştirmek için İmro ile işbirliğine girişti. Bu arada İmro'yu Bulgar yayılımcılığının bir aracı olarak gören Yunan ve Sırp istihbarat örgütleri bölgedeki haklarını kazanabilmek için kendi gerilla çetelerini kurdular. Çeşitli Hristiyan milliyetçilerinin birbirleriyle ve Osmanlı hükümetiyle çarpışması yöre halkını korkuya sürüklerken tüm aktörler gözlerini Avrupa'nın büyük güçlerinin yani düvelli muazzama davranışlarından ayırmıyordu. Berlin Antlaşması'nı uygulatanlar bu büyük güçlerdi ve şimdi de tek tek ya da değişik birleşmeler içinde geri kalan Osmanlı topraklarında reformlarını gerçekleştirebilmesi için baskı yapıyorlardı. Büyük güçlerin entrikaları ve kararları karşısında özellikle Müslümanlar dehşete düşmüşlerdi. Edirne'deki okul yıllarında Şevket Süreyya Aydemir şöyle söz ediyor. Gerçi biz çocukların arasına doğru inildikçe bu düveli muazzama denilen kudretin ne olduğu oldukça dumanlanıyordu. Ama anladıklarımız ve inandığımız şuydu ki bu düveli muazzamanın istediği her şey bizim Osmanlı Devleti'nin zararınaydı. Zaten bizim Edirne'de bile caddelerden faytonları içinde geçen düveli muazzama konsoloslarıyla, sokaklarda sırmalı elbiseleri içinde dolaşan konsolos kavaslarının, Karadağ kökenli yerel nöbetçiler bile halka yüksekten bakan ve bizleri aşağı gören bir halleri vardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 47. Müslümanlar devletlerini güçlendirerek ve Hristiyan komşularının davranışlarını taklit ederek bu tehdide tepki gösterdiler. Aynı yazar şunları anımsıyor. Oyunlarımızın en başında çetecilik ve komitecilik oyunları gelirdi. Çeteler, gerilla örgütleri, çeteciler ise haydut anlamını taşırken, komiteler gizli örgüt ve komiteci ya da komitacılar milliyetçi teröristler oluyorlardı. Bunun için önce kaptanlar, Yunanca kapetaniostan, voyvodalar, Slavca askeri önder anlamına seçilirdi. Bu kelimeler Rum, Bulgar çetecilerinin reislerine verilen isimlerdi. Seçtiğimiz kaptanlar, voyvodalar çocukların en kuvvetlilerinden, en gözü pek olanlarından ayrılırlardı. Oyuna katılanlar hemen feslerinin kenarlarını kıvırarak onları güya Rum, Bulgar eşkıyasının kalpaklarına benzetirlerdi. Bellerimize bıçak tabanca vazifesini görecek çubuklar, tahta parçaları takardık. Ceplerimize, kuşaklarımıza bomba yerine taşlar doldururduk. Dipnot adı geçen eser sayfa 17. Önceleri İtalyan karbonariler, ardından anarşistler tarafından sergilenen Avrupa'nın şiddet dolu gerginliğinin kanun dışı yerel davranışlara yansımasından kaynaklanan bir şiddet kültürü Osmanlı topraklarını sarıyordu. Tabancaların, bıçakların, el bombalarının simgesel önemi büyümüştü. Haçlar, İnciller ve Kur'anlar hiçbir biçimde birbiriyle uyuşmayan gizli katılma törenlerinde kullanılıyor, gizli milliyetçi örgütlerin amblemlerinde ve yayınlarının başlıklarında yer alıyordu. Yine de Hristiyan ve Müslüman toplumlar arasında bir fark vardı. Hristiyanlar arasında kökeninde din dışı bir hareket olan milliyetçilik dinle birleşmişti ve çoğu zaman din adamları bunu yüreklendiriyor ve hatta hareketin içinde yer alıyorlardı. Müslümanlar arasında ise milliyetçilik dine karşı bir hareket olarak başlamıştı. İslam'ın dini kurumları tüm Müslüman topluluk yani ümmet için kurulmuştu ve tam ortasından yükselmeye başlayan ulus fikrini kapsamıyordu. Buna karşılık 19. yüzyılın sonlarında Yunan, Sırp, Bulgar, Doğu Ortodoks ve Ermeni Gregorian kiliseleri kendi milliyetçi ideolojilerini taşımaya başlamışlardı. İç ve dış düşmanların baskısı altındaki Müslüman toplumu, nüfusun azalması tehlikesiyle de karşı karşıya kalmıştı. Bunun nedenlerinden biri savaşların etkisiyle İstanbul ve diğer bazı bölgelerin dışında yaşayan Müslümanların askere alınmasıydı. Genel bir kural olarak gayrimüslimler Osmanlı ordusuna alınmıyordu. Müslüman toplumun azalmasının başka bir nedeni de yeni Avrupa öğretilerinin özellikle tıp bilimi konusunda geri kalmış olmasıydı. Doktorlar ve eczacıların büyük çoğunluğu Müslüman değildi ve Müslümanların çoğu hala geleneksel Hipokrat tıbbına ve kocakarı ilaçlarına güveniyordu. Geri kalmışlıkla birlikte ortaya çıkan yoksulluk da sağlık standartlarını düşürmüştü. Mustafa Kemal Atatürk mutlak hakimiyet gücünü kullanan son Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde dünyaya geldi. Abdülhamit 1876 yılında 34 yaşında tahta çıktığında yaşanan dahili ve uluslararası kriz devletin varlığını tehdit eden ilk bunalım değildi. 1875'te Bosna Hersek'te Hristiyan köylüler ayaklanmıştı. 1876'da milliyetçilik çalkantısı Bulgaristan'da ayaklanmaya neden olmuş, önemli ölçüde can kaybıyla bastırılabilmişti. Bulgar köylülerinin Müslüman çeteciler tarafından katledilmesi Rusya, İngiltere ve diğer ülkelerde de kamuoyunu öfkelendirmişti. Osmanlı Devleti'nin varlığını korumayı amaçlayan devlet adamlarının gücü azalmıştı. Avrupalı büyük güçler derhal reform yapılması için ısrar ediyorlardı. Osmanlı bürokrasisi arasından yükselen bir grup, dış destekli kendi kendini yönetme isteklerine karşı durabilmek için imparatorluğun her köşesinde gönüllü olarak reform yapılması gerektiğini öne sürüyordu. Liberal görüşlü Osmanlı bürokratları meşruti bir hükümdar altındaki parlamentonun devleti bir arada tutacağına ve yabancı ülkelerin eleştirilerini tatmin edeceğine inanıyorlardı. Aynı zamanda yabancılara ve yurt içindeki etkisiz hükümete karşı güçlü bir Müslüman dinci tahrik unsuru da ortaya çıkmıştı. İkinci Abdülhamit meşruti düzene geçmek isteyenlerin adayı olarak tahta çıktı. 23 Aralık 1876 tarihinde ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esası ilan edildi ve 19 Mart 1877 günü parlamento toplandı. Ne var ki parlamentonun açılışı Rusları yatıştırmak yerine Çar'ın savaş ilan etme kararını hızlandırdı. 14 Şubat 1878 tarihinde Osmanlı ordusu Ruslara yenilince Abdülhamit parlamentoyu kapattı. Gerçi kuramsal olarak anayasa varlığını sürdürüyordu ama padişah ülkeyi tek başına yönetmeye başladı. Üstlendiği ilk görev Avrupa ve Asya'da toprak yitirmiş olan Osmanlı Devleti'ni yeniden yapılandırmaktı. Koşullar çok kötüydü. Ülkenin dört bir yanı göçmen akınına uğramış, hazine boşalmış, askeri harekatların yarattığı hasardan dolayı bazı bölgelerde, özellikle Doğu Anadolu'da kıtlık baş göstermişti. Makedonya'daki Hristiyanlar arasında başlayan milliyetçilik dalgalanmaları, Anadolu'daki Ermenilere de sıçrayınca yurtta huzur kalmamıştı. Abdülhamit iç ve dış düşmanlarının arasındaki farklılıklardan yararlanarak bu bunalımla başa çıkmayı başardı. Rusya'yı İngilizlere, Almanya'yı ise her ikisine karşı kullandı. Rus Kazakları örneğinde Kürt aşiret alayları oluşturdu. Böylece kolayca denetlenemeyen Kürt aşiretlerine işbirliği ve rüşvet çağrısı yapılarak Ermeni milliyetçilerinin ayaklanmaları önlenmiş oldu. Ne var ki Ermeni milliyetçilerinin saldırılarına yerel Müslüman gruplar daha bir şiddetle karşılık verince, Abdülhamit'in olup bitenleri gizlice kontrol etme tekniğinin düzenli, kesin kararlı bir hükümetin yerini tutmadığını gösterdi. Üstelik bir yandan da güçlü yöneticilerden istikrarlı bir yönetimin sürekliliğine izin vermeyecek kadar korkuyordu. 1878 yılındaki Berlin Kongresi'nden 1908'de anayasanın tekrar ilanına kadar geçen süre içinde İstanbul hükümeti 18 kez değişmişti. Sadrazamların genelde görevlerini birkaç ay sürdürmelerine izin veriliyor ve sonra padişah onları tekrar iş başına getirmeye karar verene dek bir köşede bekletiliyorlardı. 1890'lı yıllarda Anadolu'yu kasıp kavuran ve sonunda başkente de sıçrayan şiddet olaylarında ölen Ermenilerin sayısı sürekli olarak tartışılmaktadır. Türk tarihçiler en fazla 20 bin Ermeni ile yaklaşık 5 bin Müslümanın öldüğünü hesaplarken, Ermeni ve Ermeni yanlısı yazarlar bu sayıyı 88 bin ya da daha fazlası olarak gösteriyorlar. Dipnot, Gürün, sayfa 167-8. Abdülhamit döneminde ve sonrasında bir bütün olarak Ermeni nüfusunun arttığı bir gerçektir. Ama büyüme hızı Müslüman ve Rumlardan daha düşük olduğundan kayıpların sayısının daha az olduğu düşünülebilir. Dipnot, McCarthy, sayfa 117. Yine de Ermeni hareketinin bastırılması Abdülhamit'in batının gözünde lanetlenmesine yol açmıştır. Politikacılar, yazarlar ve karikatüristler tarafından kanlı ya da Kızıl Sultan olarak anılmaktaydı. Yerel kara mizahçılar padişaha, ben saldırın dedim, öldürün demedim sözlerini yakıştırırken herhalde gerçeğe daha fazla yaklaşmışlardı. Temelinde Ermeni sorunlarının önemi ölülerin sayısında değil, Ermenilerle içinde yaşadıkları Müslüman çoğunluk arasında baş gösteren düşmanlıkta yatıyordu. Bin yıldan uzun bir süre az ya da çok huzurlu bir biçimde süren beraberlik bir kuşakta sona ermişti. Abdülhamit kuşkucu, kurnaz ve korku doluydu ama gereksiz yere acımasız değildi. Polis ajanlarının ve jurnalcilerin ihbarları sürekli olarak Yıldız Sarayı'na akıyordu. 1853-55 yıllarında bir Ermeni mimar tarafından Sultan Abdülmecid için Boğaz'ın Avrupa kıyısında inşa edilen Dolmabahçe Sarayı tüm dünyaya açık gibi duruyordu. Yıldız Sarayı ise daha korunaklıydı. Padişah ve görevliler entrikacıları ve isyan etmeye hazır olanları aşağı yukarı biliyorlardı. İçlerinden bazıları uzak köşelerdeki zindanlara atılmış, bir kısmı sürgüne gönderilmiş, bazıları görevlerini yitirmiş, bir kısmı da iş yapmadan maaş alma rüşvetiyle susturulmuştu. 1876 Anayasası'nın babası olarak bilinen reform yanlısı devlet adamı Mithat Paşa'nın öldürülmesi olağan dışı bir olaydı. Mithat Paşa'nın arkadaşı, vatan şairi ve siyaset yazarı Namık Kemal, bir ay için hapse atılmış ve sonra Ege adalarından birine mutasarrıf olarak atanmıştı. Avrupa'ya kaçan muhaliflerin çoğu sultanın ajanlarıyla pazarlık yaparak geri dönmüştü. Abdülhamit kana susamış bir despot değil, daha çok işlerini gizlice yürüten bir padişahtı. Bulgaristan, Güney Sırbistan, Bosna Hersek ve Kıbrıs'ın yitirilmesi, binlerce göçmenin akın etmesi, geri kalan topraklardaki Müslümanların üzerindeki yükü biraz daha ağırlaştırmıştı. Padişah Abdülhamit politikasını bunların üzerine kurup, Osmanlı tahtının çevresindeki Türkler, Kürtler, Araplar ve Müslüman Arnavutlar arasındaki beraberliği güçlendirmeye çabaladı. Kendine Arap danışmanlar seçti ve Arap ve Kürt aşiret reislerinin oğulları için özel okullar açtı. Bürokratik Müslüman kuruluşlara ve camilerin yapımına destek verdi. Dini eğitimle yeni Avrupa öğretilerini bir araya getiren eğitim sistemine yatırım yaptı. Öğrencileri yüksek öğrenimin uzmanlık dallarına yönlendiren sivil ve askeri ortaokullar ülkenin dört bir yanında açılmaya başladı. Bu okulların amacı aydın ama dindar devlet memurları ve askerler yetiştirmekti. Ne var ki dini eğitimin yanı sıra yabancı kitaplardan tercüme edilerek kazanılmış bilginin katı disiplin kuralları içinde öğrenilmesi herkese çekici gelmedi ve yeni okullar devrimcilerin beşiği oldu. Kendinden önceki padişahlardan farklı olarak Abdülhamit yabancı Müslümanların desteğini alabilmek için halife ünvanından olabildiğince yararlandı. Teoride halife Hazreti Muhammed'in ardılı olarak tüm Müslümanların lideri kabul ediliyordu. Aslında Müslümanların tümü Osmanlı Sultanı'nın bu ünvanı taşımaya hakkı olduğunu kabul etmiyordu ve kabul eden çoğunluk bu durumun kendi politik görüşlerini etkilemesine her zaman izin vermiyordu. Müslüman uyruklarının sayısı yüksek olan Britanya, Rusya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra sömürgelerini genişleterek bu insanlara sahip olmayı uman Almanya ve İtalya, sultanın halife oluşu nedeniyle kendi çıkarlarının aksine bir İslam Birliği politikası sürdürmesinden korkuyorlardı. Gerçekten de Abdülhamit hem kendi konumunu güçlendirmek hem de Avrupalı büyük güçlerin üzerinde baskı yaratmak için İslamcı duyguları harekete geçirmeyi denemişti. Ama çeşitli politikalarının arasında yalnızca bir araç olan İslam Birliği'ne yaptığı yatırım sınırlı ve etkisizdi. 1900 ile 1908 yılları arasında Hicaz demir yollarının ülkedeki ve dışarıdaki Müslümanlardan toplanan paralarla inşa edilmesi belki de bu hareketin en büyük başarısı ve Abdülhamit'in İslam politikasının simgesiydi. Müslüman hacıları en hızlı ve güvenli yoldan kutsal Mekke ve Medine kentlerine ulaştırmanın yanı sıra bu demir yolu Arap topraklarının üzerindeki merkezi kontrolü de güçlendirecekti. Haç kervanlarının koruma parasıyla yaşamlarını sürdüren Bedevi kabileleri, demir yolundan hoşnut olmayarak İslam dayanışmasının uygulamadaki sınırlarını gösterdiler. Yüzyılın sonundaki dünya bunalımı döngüsüyle çakıştığı için ekonomik gelişme önceleri oldukça yavaştı. Yine de Osmanlı Devleti'nin yabancılar gözündeki itibarı zamanla düzeldi. 1876'da Muharrem kararnamesiyle durdurulmuş olan dış borçların ödenmesi, 1879'daki Berlin Kongresi'nden hemen sonra yeniden başladı. 1881'de İstanbul'da kurulan Düyun-u Umumiye, özellikle tütün vergisi gibi bazı tüketim vergilerinin getirilerinin devlet tahvili sahibi yabancıların ceplerine girmesine neden oldu. Bugün bile Türkler Osmanlıların kamu borçlarını ülke ekonomisinin üzerinde bir sömürge denetiminin simgesi olarak görmektedirler. Ne var ki yabancı uzmanlar vergilerin toplanmasını düzenlerken tütün ürününün satışını da ele geçirdiler, devletin vergi gelirini arttırırken çağdaş bir vergilendirme sisteminin temelini attılar. İslam konusuna çok fazla odaklanmasına karşın Abdülhamit dönemi yabancılar ve gayrimüslim yerel halk için adeta bir altın çağdı. Ermeni sorunları Ermenilerin kamu hizmetine alınmasını engellemediği gibi sorunlardan doğrudan etkilenmeyen bölgelerde yaşayanların zenginleşmesini de önlemiyordu. 1897 yılında Yunanlılara karşı başarıyla sürdürülen kısa savaş, ülkenin 2 milyonun üzerindeki Rum nüfusunu etkilemedi. Bağımsızlığını yeni kazanan ama ekonomik açıdan yoksul sayılan Yunan krallığından Osmanlı topraklarına göç edenler daha önce nüfusu arttırmaya başlamışlardı. Ve Tanzimat reformlarıyla kendilerine sunulan fırsatlardan yararlanmayı Abdülhamit'in döneminde de sürdürdüler. Padişahın Rum bankeri Zarifis elde ettiği servetle okullar, kulüpler, hayır kurumları inşa eden, dış dünyayla bağlantılarını böylelikle güçlendiren bu topluluğun ekonomik gücünü simgeliyordu. Yabancı misyonerler de eğitim konusundaki girişimlerini arttırmışlardı. Yahudi toplumu Allianz Israelite Üniversitesi sayesinde kurulan okullara minnet duyuyordu. İzmir'deki Allianz Okulu'nun müdürü Bulgaristan'dan gelmiş olan Gabriel Arie 1893'te bir raporunda şöyle yazmıştı. Bir Bulgar Türkiye'ye geçince onun gözüne ilk çarpıcı gelen aldığı özgürlük dolu soluk oluyor. Kuramsal olarak despot bir hükümetin yönetimi altında olsa bile insan anayasal bir devlette bulacağından daha fazla bir özgürlük duygusu yaşıyor. Hatta bir hükümetin varlığını bile hissetmiyor. İnsanı taciz eden polislerin, ağır vergilerin, yoğun kamu hizmetlerinde çalışma zorunluluğunun olmamasını sultanın gayrimüslim kullarının takdir etmesi gerekir. Dipnot Aaron de Rodrigo, French Jews, Turkish Jews, Indiana University Press 1990, sayfa 169-170. Ulaşım sistemi gelişti. Limanlar, deniz fenerleri ve karantina istasyonları inşa edildi. Müslümanların bağışları Hicaz demir yolunun yapımında kullanılırken, yabancı imtiyaz sahipleri imparatorluğun geri kalan yörelerinde demir yolları inşa ediyordu. Selanik 1889 yılında Viyana'ya ve Avrupa Demiryolu şebekesine, 1890 yılında da İstanbul'a bağlandı. 1878'den sonra İngiliz ve Alman firmaları tarafından Anadolu'da 1000 milden fazla demiryolu inşa edildi. Dipnot McCarthy, sayfa 140, not 4. Demiryolları özellikle Ege bölgesindeki tarım ürünlerinin pazarlanmasını ve ihraç edilmesini kolaylaştırdı. Gitgide artan talebi karşılamak amacıyla üretim arttı. Abdülhamit'in en büyük başarısı Osmanlı İmparatorluğu'na barış içinde geçen bir süre yaşatmasıdır. 1879'daki Yunan Savaşı yaptığı tek savaştı. Milliyetçi ayaklanmalar ve yerel eşkıya hareketleri oluyordu ama yönetimin etkinliği düzelmekteydi. Amerikalı nüfus bilimci Justin McCarthy, 1878'den 1912 yılına dek Osmanlı yönetimindeki Anadolu topraklarında nüfus istikrarlı bir biçimde artış gösterdi. Müslüman nüfus yaklaşık %50 arttı. Ermenilerin artış yüzdesi biraz daha düşüktü. Ama Rumların sayısı daha hızlı yükseldi. Ve bir bütün olarak Hristiyan nüfus tıpkı Müslüman nüfus gibi arttı diye yazmıştır. Dipnot adı geçen eser sayfa 118. Ne var ki Abdülhamit dönemindeki ilerleme Osmanlı Devleti'nin karşısındaki önemli sorunları çözmeye yeterli olmadı. Hatta gelişme eşit olmadığından ve ülke batının çok gerisinde kaldığından sorunları arttırdı bile. İlerlemelerden en fazla yararlananlar yabancılar ve gayrimüslim toplumlardı. Gayrimüslimler içinde geliştikleri Osmanlı Devleti'ni enerjilerini önleyen bir pranga gibi görüyor ve bundan bir an önce kurtulmak istiyorlardı. Gelişmeyle birlikte servetlerinin büyümesi ayrılıkçı milliyetçilerin şevkini kırmak yerine faaliyetleri için yeterli para ve dış bağlantılar sağladı. etnik çizgilerdeki parçalanma sosyal ve ekonomik gelişmeyi çarpıttı. Ticaret ve üretim genellikle gayrimüslimlerin elinde olduğundan, Müslümanlar orta sınıfta ve 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan emekçi sınıfında pek az temsil ediliyorlardı. Kendi açılarından yaşanan gelişmelerden çok, Hristiyan komşularının zenginleşmelerinden ve bu nedenle politik iddialardan etkileniyorlardı. Müslümanlar da yeni Avrupa öğretimini benimsemeye başladıkça, tıpkı Hristiyanlar ve yabancılar gibi geri kalmış, harap bir ülkede yaşamakta oldukları fikrine kapılıyorlardı. Karmaşık bir siyasal kariyeri olan Türk milliyetçisi Rıza Nur, yüzyılın başında askeri doktor olarak mezun olunca Makedonya sınırına nasıl atandığını anlatıyor. Buradaki görevi Osmanlı ordusu için Bulgaristan'dan ithal edilen unların, sultana yapılan ihbara göre zehir ve öldürücü veba miktarı taşıyıp taşımadığını kontrol etmekti. Tıbbiye'nin yaşlı komutanı Nazif Paşa'ya başvurup görevi için bir mikroskop ve diğer araç gerece gereksinimi olduğunu bildirdi. Başındaki eski moda fesi ve siyah redingotuyla bir saray uşağını andıran komutan bu isteğe aldırış etmedi ve ''Sen mi kaldın bunu düşünecek? Akılsız adam, git maaşını al. Baksana bana, gözünü dört aç, mikrobu görürsün, alet neymiş?'' yanıtını verdi. Dipnot, Rıza Nur kendini anlatıyor. Editör Abdurrahman Dilipak, İşaret, İstanbul 1992, Cilt 1, sayfa 217. Yükselmekte olan eğitimli Türk gençlerinin gözünde Abdülhamit yönetiminin anlamı cehalet, geri kalmışlık, kokuşmuşluk ve çöküş demekti. Padişahın gizli oyunlarını takdir etmiyorlardı. Osmanlıca'da sıkça kullanılan idari maslahat deyimi alaylara neden oluyordu. Sansürün varlığından rahatsız olan eğitimli gençler ansiklopedik yayınların, gazete ve kitapların artmasından etkilenmiyordu. Askeri öğrenciler ve genç subaylar padişahın özellikle savunma politikasını eleştirmekteydi. Söylentiye göre Abdülhamit askeri darbelerden çekindiği için donanma başkentte demirli duruyor ve manevralar yapılmıyordu. Aynı zamanda sultanın giderleri kısmak istediği de biliniyordu. Kendisinden önceki eli açık padişahların aksine Abdülhamit kuruşların hesabını tutuyordu. Hazine boşalınca maaşlar geç ödeniyordu. Bu durum çoğunlukla devlet memuru olan Müslüman orta sınıf arasında hoşnutsuzluk yaratıyordu. Ordunun başında ise sadık ve sağduyulu oldukları için seçilmiş yaşlı komutanlar vardı. Yine de Abdülhamit 1878 yenilgisinden sonra ordunun düzenini geliştirmeye çabaladı. 1880 yılında eğitim konusunda yardım için Alman imparatoruna başvurdu. 1882'de bir Alman askeri misyonu Osmanlıların hizmetine girdi ve 1883-1895 yılları arasında General Kolmar von der Goltz, yani Goltz Paşa, subayları eğitti. 4000 sayfayı aşan Alman askerlik talimnamelerini Türkçe'ye çevirtti. Dipnot, Yavuz Özgül'dür, Yüzbaşı Helmut von Moltke'den Müşir Liman von Sanders'e Osmanlı ordusunda Alman askeri heyetleri. OTAM Ankara Üniversitesi 1993 No. 4, sayfa 301-3. Gösterdiği çabaların sonunda 1897 yılında Osmanlı ordusu Teselya'da Yunanlıları yendi. Dipnot, milliyetçi Yunan tarihçisi K. Paparigopoulos savaşı Türk Genelkurmayındaki Almanların sultana verdiği cesarete bağlıyor. Cilt 7 sayfa 78. Tahsilli Türk Müslüman gençleri arasındaki yaygın kanı Abdülhamit rejiminin Osmanlı Devleti'nin geleceğini ve özellikle Müslüman yönetici sınıfını tehlikeye atan bir despotluk olduğu yönündeydi. Osmanlı gücünün tümüyle çökmesine neden olduğu konusundaki bu yaygın inanış, bu yılların Ermeni topluluğunun bazı kesimleri dışında gayrimüslim topluluklar için iyi bir dönem olduğu ve Türk, Arap, Arnavut ya da Kürt olsun tüm Müslümanlar için de pek fena geçmediği gerçeğinin üstünü günümüze kadar örtmeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk dünyaya geldiğinde çok uluslu Osmanlı İmparatorluğu çatırdıyor ama işlevini hala sürdürüyordu. Batılı gezginler Osmanlı İmparatorluğunu hep çok renkli bir dünya olarak anlatmışlardır. Bu sıfat hem sınırları içindeki halkların ve dinlerin çeşitliliğinden hem de ülkenin fiziksel yapısından kaynaklanmaktadır. Halkın büyük çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Geleneksel mesken tipleri çoğunluktaydı. Balkanlarda ve Karadeniz kıyılarında evler ahşaptan yapılırken Anadolu'da kerpiç, yüksek kesimlerde ise taş kullanılıyordu. Folklorik giysiler hala görülüyordu. Tarım alanında da geleneksel yöntemler geçerliydi. Yabancı pazarların etkisi ise peşin parayla satılan ürünlerde kendini göstermişti. Balkanlarda tütün, Ege kıyılarında üzüm, incir, zeytin, Adana yakınındaki son zamanlarda bataklığı kurutulmuş olan Çukurova'da pamuk üretimi canlanmıştı. Gerçi yaygın tahıl ekimi yapılıyordu ama yurt içinde ulaşım zorlukları ve çiftçilerin ancak kendilerine yetecek kadar tarım yapmaları nedeniyle büyük kentler buğday, şeker, pirinç, çay, kahve ve diğer gereksinimlerini geniş ölçüde ithalatla karşılayabiliyorlardı. Dipnot: 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu kişi başına 16 kilogram un, 5 kilogram pirinç, 8 kilogram şeker ve 2.6 kilogram pamuklu ürün ithal etti. Bu ürünlerin şehirlerdeki tüketimi elbette kırsal kesimden daha yüksekti. Vedat Eldem'in Cihan Harbi'nin ve İstiklal Savaşı'nın ekonomik sorunları başlıklı yazısı, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler, Tartışmalar, Editör Osman Okyar, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1975, sayfa 374. Demir yolları Balkanlarda ve Batı Anadolu'da birçok yeri birbirine bağlarken, doğuda yollar çok kötü olduğundan ulaşım zordu. Geniş kapsamlı deniz ticaret trafiğinin neredeyse tümü yabancıların elindeydi. Uzak bölgelere atanan resmi görevliler genelde yolculuklara yabancı gemilerle çıkıyorlardı. İstanbul gibi dış mahalleleri çok geniş olan kentlerde bile nüfus oldukça düşüktü. 1893'te yapılan nüfus sayımına göre çevresiyle birlikte İstanbul'un nüfusu ancak 950 bin idi. İzmir'in merkezinde 210 bin, Bursa'da 120 bin, Selanik'te 105 bin ve Şam'da 115 bin kişi yaşıyordu. Dipnot: Karpat, Ijmes, Cilt 9, No 2, 258-74. Taşla için verilen merkez kaza rakamları kasabaları ve civarındaki dış mahalleleri ve köyleri kapsıyor. Kentlerin nüfusu köken ve din olarak karışıktı. İstanbul'da Müslümanlar toplam nüfusun ancak yarısını oluştururken, İzmir'de bu oran %38, Selanik'te ise %28 idi. Yine de kentler her yandan görülen camilerin kubbeleri ve minareleriyle bir İslam tablosu çiziyordu. Osmanlılar mimariye çok önem verdiklerinden yönetimleri altındaki tüm kentleri camiler, imaretler, tekkeler, türbeler, hamamlar ve çeşmelerle donatmışlardı. 19. yüzyılda özellikle 2. Abdülhamit döneminde bölgesel devlet binaları, askeri kışlalar ve ortaokullar gibi diğer kamu yapıları da inşa edilmişti. Masif taştan inşa edilen bu binalar günümüzde hala Türkiye'de ve Osmanlıların yitirdiği bölgelerde varlığını sürdürüyor. Üst tabakaya mensup Türklerin yaşadığı binaların neredeyse tümü ahşaptı. Zenginlerin bahçe içindeki konakları ya da sahilde yalıları vardı. Bahçelerin uzak köşelerinde ise ahırlar, mutfaklar, hizmetçi evleri ve çamaşırhaneler bulunuyordu. Konut yapımında ahşabın çok sık kullanılması kentlerin sık sık büyük yangınlar yaşamasına neden oluyordu. 19. yüzyılda kentlerin panoramasında değişiklikler görünmeye başladı. Gayrimüslimlerin ve yerleşik yabancıların evleri taş ve tuğladan inşa ediliyordu. 1840 ile 1900 yılları arasında tüccar nitelikli işçi ya da yatırımcı olarak yaklaşık 100 bin yabancı Osmanlı başkentine gelip yerleşmişti. Dipnot: Zeynep Çelik, The Remaking of Istanbul University of Washington Press, 1996, sayfa 38. Yabancılar genelde kentin Avrupa yakasında Pera yani Beyoğlu semtinde ya da banliyölerde yaşıyorlardı. 1857 yılında Haliç'in kuzeyinde yaşayan yerli ve yabancı gayrimüslim topluluğu belediye olarak kendini yönetme yetkisi verilmişti. Osmanlı kentleri görece küçük ve düzenliydi. Dini binaların ve konutların çevresi temizdi ama bunların dışında kalan yerler pisti. 19. yüzyılda kentleri temizlemek ve ahşap evlerden oluşan ormanın içinde yollar açmak çabasına girişildi. İstanbul, İzmir ve Selanik'te yaşam düzeyi yükseldi ama yine de Avrupalılar pislikten ve dağınıklıktan yakınmayı sürdürdüler. Başkentte zenginlerin boğaz kıyılarında ya da adalarda yazlık evleri vardı. Osmanlı hükümetinin üst düzey görevlileri genelde merkezden uzak yaşamayı yeğliyorlardı. Şirketi Hayriye adıyla bilinen yabancı çarkçıların çalıştırdığı İngiliz yapımı buharlı gemilerle denizcilik şirketi işletmeye açılınca ulaşım kolaylaştı. 1869'da kurulan İstanbul Tramvay Şirketi ise kent merkezi ile banliyöler arasında atlı tramvayla yolcu taşıyordu. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul, İzmir, Selanik ve bir dereceye kadar Trabzon, Avrupa kentlerini andırmaya başlamıştı. Bu kentlerin artık doğru dürüst limanları, ulaşım sistemleri, güzel kordon boyları, sağlam evleri, geleneksel pazar yerlerine ek olarak alışveriş merkezleri, yeterli otelleri, restoranları, geleneksel Rum meyhanelerinin yanı sıra et lokantaları, okulları ve hastaneleri vardı. Görkemli konaklar, villalar ve kulüpler her yerde göze çarpıyordu. Yüzyılın sonunda İstanbul'da Paris'tekilere benzeyen çok katlı apartmanlar da inşa edilmeye başlamıştı. Yabancı artistler ve müzisyenler kente geldikleri zaman gösteri yapacak tiyatrolar bulabiliyorlardı. Yine de kentlerin daracık sokaklı ahşap evli oryantal mahalleleri kaybolmamıştı. Genellikle üst düzey görevlerde olan zengin Müslümanlar kentin Avrupalı semtlerine taşınmışlardı. Ama Müslümanların topluca yaşadığı zengin mahallelerin varlığından söz edilemezdi. Avrupa kentleriyle kıyaslanınca kenar mahalleler çok azdı. Gerçi surların dışında çingenelerin kamp yerleri vardı, ancak bugün Türkiye'deki bütün büyük kentleri saran gecekondulaşma görülmüyordu. Yakından bakınca Osmanlı kentlerinin daha birçok eksiği olduğu belliydi. Ama genel görünüm hoştu ve mekan darlığı söz konusu olmadığından bahçeler ve ağaçlar için yeterince yer bulunabiliyordu. Mahallelerin arasındaki duvarsız Müslüman mezarlıkları görünümü değiştirdiği gibi Avrupalılar tarafından da çok romantik bir manzara olarak algılanıyordu. Camilerin, kiliselerin, sarayların ve konakların mimarisi harikaydı. Osmanlı'nın büyük kentlerinde insanı etkileyen eski anıtlar olduğu kadar konfor sağlayan yenilikler de vardı. Kentlerin tek sorunu sağlanan çağdaş konfordan en fazla gayrimüslimlerin ve Avrupalıların yararlanmasıydı. Zengin Müslüman aileler de gayrimüslim inşaatçılar, tesisatçılar, terziler, doktorlar ve dişçiler kullanıyor, onların işlettiği dükkanlardan alışveriş ediyorlardı. Erkekler yine gayrimüslimlerin işlettiği kahve ve lokantalarda eğleniyor, otellerde kalıyorlardı. Bu farklılıklar ve eşitsizlikler elbette sonsuza dek süremezdi. Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarında son derece açık bir ülkeydi. Yabancılar buraya geliyor, geziyor ve yaşıyorlardı. Kendi ülke konsolosluklarınca kurulan mahkemelerinin yargısı altında korunuyor, kendi postahanelerini kullanıyorlardı. Gezgin ve yerleşik yabancılar o dönemde bu ülkede geçirdikleri yaşamın güzelliklerinden söz ediyorlardı. İstanbul'un Moda ya da İzmir'in Bornova gibi semtlerindeki villalarında uşaklarıyla birlikte yaşıyor, partiler, piknikler, av gezileri düzenliyorlardı. Ana vatanından uzakta yaşayanlar için bu ülkenin yaşam biçimi çok güzeldi. Yerel Hristiyanların çoğu da aynı düzeyde, hatta daha keyifli bir yaşam sürüyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmekte olduğu çıplak gözle görülemiyordu. Bugün bile Müslüman Türkler 100 yıl öncesinin resimlerine nostaljiyle bakıyorlar. Ama o dönemde yaşamış olan ninelerinin, dedelerinin ve büyük büyük nine ve dedelerinin endişelenmek için bazı nedenleri vardı. 19. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı islahatçısı bir gün İstanbul'un tıpkı Paris ya da Londra gibi düzenli ve zengin bir kent olacağını yazmış ve ama bu zevkleri bizler tadamayacağız. İşin doğrusu bizler herhalde odun kömür satıp geçinmeye çalışırken ara sıra kafamızı kaldırıp üzgün gözlerle kente bakacağız diye eklemişti. Dipnot: Ziya Paşa'nın Londra'da yayınlanan Hürriyet adlı haftalık mülteci gazetesindeki yazısı, No. 21 Kasım 1868, İhsan Sungu tarafından Tanzimat ve Yeni Osmanlılar başlığıyla Tanzimat 1 adlı yapıtta yayınlanmıştır. TC Maarif Vekaleti İstanbul 1940, Cilt 1, sayfa 836-7. Müslüman Türklerin beynini kemiren soru, ülkenin varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği değil, kendilerinin bu ülke içinde yaşamlarını sürdürüp sürdüremeyecekleriydi.